Ustan ve Ben, Elif Şafak, 22. ayrım. Leon sözlerine devam etti bu arada. İkinci Divinio nasıl kimseyi sevmezse pek çokları da onu sevmez elbette. Düşmanı var mı diye sordu Davut. Olmaz mı, hayranları kadar hasımları da bol. Hangi taraf sayıca fazla Tanrı dahi bilmez. Dedi ki Leon, San Pietro'nun inşaatını gönülsüzce devralmadan önce de çok sayıda rakibi vardı mimarın. Ama kıskananlar artık ikiye katlanmıştı. Selefi hakkında ileri geri konuşması, düşmanlarının gözündeki mevkiini yükseltmemişti doğrusu. Sangallo'nun tasarımının acemici olduğunu, ışığı yetersiz kullandığını söyledi. Olsa olsa çayır çimen olur bundan, dedi. Çayır mı diye tekrarladı Cihan. Otlamak için. Sangallo'nun yaptığı sanattan anlamayan öküzlere ve koyunlara layıktır, dedi. Rahmetliyi sevenler hazmetmediler tabii bu lafları. Cihan iç geçirdi, bu hususta da farklıydı ustası. Sinan'ın ölü veya diri bir başka mimar hakkında fena konuştuğunu duymamıştı. Çekinerek sordu. Ama Papa Michelangelo'dan yana değil mi? Evet, Papa Hazretleri olmasa onu parça parça ederlerdi zaten, dedi Leon. Sandalyesinde hafifçe kıpırdandı. Bir an yüzü gölgede kaldı. Sizin ustanızın da epeyce düşmanı olmalı. Davut'la Cihan göz göze geldiler. Garip sözdü ama bir o kadar doğruydu. Var maalesef, dedi Davut. Kıskananı, çekemeyeni çoktur. Leon, Michelangelo'nun düşmanlarının başında Nanni di Baccio Biggio nam bir mimar heykeltıraş olduğunu anlattı. Ne acayip değil mi? Bize benzer gayeler taşıyanlar aynı tehlikeli düşmanlarımız oluyor. Mimarın hasmı mimar, hekimin hasmı hekim. Bir adam sana ne kadar yakınsa senden nefret etme ihtimali o kadar fazla. Bunu söyler söylemez durakladı Leon. Dememesi gereken bir şeyi ağzından kaçırmıştı sanki. Yorduk sizi, dedi Cihan. Gitsek iyi olur. Kalmanızı isterdim ama, dedi Leon. Yahudi mahallesinde bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasak olduğunu anlattı. Mahalle kapıları kapanınca ne içeri girilebiliyor ne de dışarı çıkılıyordu. Ziyaretçileri olduğunda yetkili mercilere önceden haber verip izin almaları gerekiyordu. İhtiyar adama zahmet vermemek için ondan kendilerine kalacak yer tavsiye etmesini istediler. Leon bir hizmetkar çağırdı. Osmanlı diyarından gelen bu zanaatkarları iyi bir hana götürmesini tembihledi. Böylece Cihan ve Davut kendilerini yeniden sokaklarda buldular. Atlarını yularlarından çekerek oğlanın peşi sıra gittiler. Camlı pencereleriyle zenginlerin malikanelerini gördüler. Ateşte domuz çevrilen pazar yerlerinden geçtiler. Hizmetkar yolu uzatıyordu galiba, onları şehri göstermekten ziyade şehre onları göstermek için. Üzerlerindeki kıyafetlerle hemen göze çarpıyorlardı. Kesif kokular yayan bir peynir dükkanının önünden geçerken Cihan Davut'a bir şey söylemek için arkasına döndü ve aniden şüpheyle durdu. İzlendikleri hissine kapılmıştı. Sanki bir adam vardı arkalarında, gölgesini fark etmişti kendinden evvel. Sağına soluna bakındıysa da bir şey göremedi. Nihayet sucuk, ter ve idrar kokan bir binaya geldiler. Odalarını ve lazımlıklarını üç kişiyle paylaşmaları gerekiyordu. Bir ressam, bir teşrih talebesi ve bir kumarbaz. Ertesi sabah ilk iş Michelangelo'nun evine vardılar. Zor olmadı bulmak. Çocuklar bile biliyordu meşhur mimarın nerede oturduğunu. Ne var ki kapıdan geçmek imkansızdı. Kendilerini takdim edip ser mimar Sinan tarafından gönderildiklerini anlattılar. İtalyan kalfa nazikçe dinledi ama ustasının kimseyi görmek istemediğini söyledi. Kim olduğunu sanıyor bu, diye homurdandı Davut uzaklaştıklarında. Bizi hakir görür. Haklısın, dedi Cihan. İstanbul'dayken Davut ile ikisi iş dışında pek sohbet etmez, birbirlerine açılmazlardı. Halbuki yola çıktıkları andan itibaren iki adam yakınlaşmış, dertleşmiş, dost olmuştu. İnsan bir başka insanı yolculuklarda tanıyordu demek. Aynı yolun yolcusu olduğunda. Bunlara ders vermeli, bize değil. Bu ustamıza hakaret. Vallahi üstad duysa çok üzülür, dedi Cihan. Sonraki günlerde Sinan'ın tembihlediği gibi kilise ve mabetleri gezdiler. Roma'da kullanılan kirecin alımlı bir rengi vardı ama vasıfça daha aşağıydı. pozzolana dedikleri kahverengimsi bir maddeyle karıştırıyorlardı. Kuruduğu vakit ince, tozumsu bir hal alıyor, zamanla çatlayıp küf tutuyordu. Cihan'la Davut gördüklerini unutmamak için habire defterlerine yazıyor, binaların resimlerini yapıyorlardı. Kaç defa labirent gibi daracık sokaklarda kaybolup kendilerini bir bazilikaya hayran hayran bakarken buldular. Onları en çok etkileyen San Pietro oldu. Sabahın soğuk ışığında unutulan bir rüyadan geriye kalan suret gibi, tarifi zor. Değirmi bir mabetti. Bitmesine daha vardı ama Cihan da Davut da maketleri inceledikleri için tamamlandığında nasıl devasa ve görkemli olacağını biliyorlardı. Kubbesi, kasnağı ve kupolasıyla San Pietro'yu seyrederken üzerlerine sinen taş, kum, mermer ve talaş kokusunu beraberlerinde getireceklerdi İstanbul'a. Cihan'ın gözlemlerine göre hangi dinden olursa olsun ibadethaneler ikiye ayrılıyordu. Semaya uzanmaya çalışanlar ve semayı toprağa yakınlaştırmaya uğraşanlar. Birinciler insanı Tanrı'ya, ikinciler Tanrı'yı insana doğru getirmeyi amaçlıyordu. Nadiren her ikisini aynı anda yapabilenler de çıkıyordu, San Pietro gibi. Güneydeki hava şartlarından dolayı teslimat geciktiği için ortada fazlaca işçi yoktu. Sinan'ın çırakları daha rahat dolaşabildiler bu sayede. Bir tepeye yerleşerek düzinelerce çizim yaptılar. İstisnasız her gün Michelangelo'yu görmeye gidip her defasında geri çevrildiler. Hep aynı kalfa onlara mani oldu. Adı Ascanio idi. Girişte nöbet tutuyor, kimseyi içeri salmıyordu. Cihan ustasına karşı bu kadar himayeci bir kalfaya hiç rastlamamıştı. İkinci Divinio bu dünyaya ait dedi. Değil dedi Ascanio. Ustasının ne kadar az yemek yediğini, bir parça kuru ekmekle yetindiğini anlattı. Roma'daki bütün skudaları başından döksen o yine dönüp bakmaz, yoksul yaşar. Varlık içinde yokluk çekmenin ne alemi var diye sordu Cihan. Anlamıyorsun, parada pulda gözü yok. Davut atıldı. Çizmelerini çıkarmadan yattığı, hiç yıkanmadığı doğru mu? Sinirlendi Ascanio. Her duyduğuna inanma. Roma'nın dedikoduları gaddardır. Söylediğine göre Michelangelo'nun Floransa'daki arkadaşları onu geri çağırıyordu. Ama o sanat aşkı yüzünden ve sözünün eri olduğu için Roma'yı terk etmiyordu. Kıymet biliyorlar mı? Ne gezer? Kimse de minnet yok. Ne kadar çok verirsen o kadar çok istiyorlar. Michelangelo San Pietro'yu bitirmeden ölmekten korkuyordu. Zekası hala bıçak gibi keskindi ama yaşı ilerlemişti. Ruhen keyifsiz, bedenen zayıftı. Birçok hastalıktan mustaripti, şişkinlik, karın ağrısı, böbrek taşları. Bunları zamanla öğrendi Cihan, merak etti. Acaba kendi ustası da yaşlanmaktan korkuyor muydu? Sinan gibi çalışkan ve çalışmaya müptela bir adam, faniliği kabul etmekte zorlanıyor muydu? Geldi geçti bu fikirler aklından, düşünmesiyle unutması bir oldu. Ancak seneler sonra hatırlayacaktı yeniden. Bir ikindi vakti gene ikinci Divinio'yu ziyaret etmiş, gene görüşmeyi başaramamışlardı. Leş gibi duman ve yağ kokan bir aşevine gittiler. Yılan balığı çorbası, bıldırcın kebabı ve torrone denen bir tatlı ısmarladılar. Sakın bakma, biri bizi izliyor dedi Cihan. İleride koyu renk pelerinli, kafasını örtmüş, suratının ancak yarısı görünen bir adamdan kuşkulanmıştı. Kim dedi Davut anında arkasını dönerek. Beriki ona baktıklarını görünce ayağı fırladığı gibi çıktı gitti. Davut ve Cihan öylece kala kaldı. Yan kesicidir Allah bilir, yabancıyız diye soyacak aklınca dedi Davut. 10. günde artık son defa Michelangelo'yu ziyaret etmeyi denediler. Bu kez de başaramazlarsa üstadı görmeden Roma'dan ayrılacaklardı. Ascanio bir iş için çıkmış, henüz dönmemişti. Onun yerine başka bir çırak çıktı karşılarına, nazik biriydi. İlk kez geliyormuş gibi kendilerini takdim ettiler. Hiç ummadıkları bir şekilde dostane bir tebessümle başını salladı bu çırak. Ustasına haber vermeye gitti. Az sonra geri geldi. Michelangelo onları kabul edecekti. Şaşkınlıklarını belli etmemeye çalışarak delikanlının peşine düştüler. Belki de Ascanio ustasının rahatsız edilmek istemediğine inandığından, bunca zamandır kapısını aşındıran iki Osmanlı'dan ona bahsetmemişti bile. Ustalarını babaları gibi sahiplenmeye kalkan çıraklar aşırı korumacı oluyorlardı. Geniş bir odaya alındılar. Boyalar, kavanozlar, keskiler, çekiçler, tomarlar, kitaplar, haritalar ve kıyafetlerle darmadağındı etraf. Sokaktan gelen gürültüyü kesmek için duvarlar kalın dokulu, parlak perdelerle kaplanmıştı. Bu da mekana esrarengiz bir hava veriyordu. Bir adam bu karmaşanın orta yerinde durmuş, don yağından mumların ışığında heykel yapıyordu. Bir mum da kafasındaki başlığın üstüne tutturulmuştu. Ne uzun ne de kısa boyluydu. Adaleli kolları hariç yapılı sayılmazdı. Gözleri küçük ve koyu, yüz ifadesi ciddi, benzi solgundu. Burnu yassıydı, sakalı yer yer ağarmış. Cihan'ın esas ilgisini çeken adamın elleri oldu. Uzun ve kemikli parmakları, kırılmış, yenmiş, toz toprak ve kir kaplı tırnakları. "Bizi kabul ettiğiniz için minnettarız," dedi Cihan eğilerek. Yana dönük duruyor, bir heykel üzerinde çalışıyordu Michelangelo. İstifini bozmadı. "Sultanınızdan mektup almıştım bir zamanlar. Rahmetli padişahımız Beyazıt olmalı," diye lafa girdi Davut. Duymadı bile ikinci Divinio. "Anlamadığım bir şey var. Neden heykel yapmaya karşı çıkarsınız? Nasıl putperestlik sayarsınız? Gerçi sultanınız cömertti, gelmeye niyetliydim. Grundisimma vergogna. En büyük ayıp. Öyle dediler, olmadı." Kendi kendiyle konuşmaya alışkın her adam gibi boğuk ve hızlı konuşuyordu. Sözlerinin muhatabı kendisiydi. Cihan'la Davut sınırlı İtalyancaları ile takip etmekte zorlandı. "Ustanız nasıl?" diye sordu Michelangelo. Sebebi ziyaretlerini ancak o an hatırlayan ikili Sinan'ın mektubunu takdim ettiler. Ellerini ellerinden de pis bir önlüğe sildikten sonra mührü kırdı ikinci Divinio. Okumayı bitirdiğinde huzursuz ve hüzünlü görünüyordu. Bir şeye canı sıkılmıştı sanki. Üzeri her türden döküntüyle kaplı bir masaya yöneldi. Eşyaları yere atarak kendine yer açtı. Düşünceli bir ifadeyle oturup Sinan'a mektup yazmaya başladı. Kimse onlara oturmalarını söylemediği için ayakta kalmıştı Cihan'la Davut. Etrafa bakındılar. Bir tezgahın üstünde her ikisi de San Pietro'ya ait iki maket duruyordu. Biri tahtadan, diğeri kilden. Biri eski tasarım, biri yeni. Michelangelo'nun binanın ön cephesini yeniden biçimlendirdiğini fark ettiler. Kubbeyi taşıyan ana ayakların şekli değişmişti. Sangallo'nun tek kabuklu kubbesinin yerine sütunlu payandalarla desteklenen çift kabuklu kubbe almıştı. Küçük pencereler gitmiş, daha az sayıda ama daha büyük ve dolayısıyla daha çok ışık alan pencereler konmuştu. Bir şangırtıyla irkildiler, mektubunu bitiren ikinci Divinio bal mumu aramaktaydı. Sinirle kağıt tomarlarını kenara iterken bir şişe kırmıştı. Kitapların altına, çekmecelerin içine, kutuların üstüne baktılar. Nihayetinde aranan şey bir minderin altında ezilmiş halde bulundu. Michelangelo bal mumunu eritti, mühürünü bastı ve mektubu bir kurdeleyle bağladı. "Bunu ustanıza iletin." "Muhakkak yapacağız," dedi Davut. Bu arada Michelangelo'nun ziyaretçilerinden San Pietro maketlerine gösterdikleri alakayı fark etmişti. "Sangallo'nun bir maketi bitirmesi yıllarını aldı," dedi. "Ben 15 günde yaptım." Sesindeki öfkeli rekabeti işitmek Cihan'ı şaşırtmıştı. Roma'nın en çok hürmet gören sanatçısı bir hayaletle kavga ediyordu. Heykel yapmak, sert mermerle mücadele etmek bu adamın mizacına bina inşa etmekten daha uygun diye geçirdi aklından. Tabii bunu ona söylemedi. Onun yerine az evvel gördüğü at resmini hatırlayarak "Hayvanları seviyorsunuz," dedi. "Severim," dedi üstad. Bazen hayvan ölülerini kesip incelediğini anlattı. Adeleleri, sinirleri, kemikleri görmek için buna ihtiyacı vardı. "Ben de beyaz bir file bakıyorum," dedi Cihan. "İnşaatta bizimle çalışır." "Sahi mi? Demek Sinan'ın fili var." Durdu bir an. "Ben de mi bir tane bulsam?" Ardından Şehzade Camii ve Süleyma Camii'ne dair sorular sordu. Sinan'ın yaptığı işlerden sitayişle bahsetti. Cihan bir İtalyan sanatçısının nasıl olup da ustası hakkında nice Osmanlı'dan daha fazla şey bildiğine hayret etti. Ne var ki bunun cevabını öğrenemeyecekti. Çok geçmeden mimar elini kaldırdı ve mırıldandı. "Altronan mi aket?" Bu kadarı kâfi herhalde. İmayı anlayarak sessizce çıktılar. Dönüş yolunda Cihan düşünceliydi. Çotayı pek özlemişti. Hayvana iyi bakıldı mı diye endişe ediyordu. Ya üzüntüden yemeği içmeyi kestiyse. Filler duygusal mahluklardı. Ama şehre yaklaştıkça bambaşka bir sızı kapladı ruhunu. Roma'dayken Mihrimah'ı düşünmemeye çalışmış, buna her zaman başaramasa da yüreğini kilitli tutmuştu. Fakat şimdi katlanarak dönüyordu sevgisi, hasreti, öfkesi. Sanki bir müddet sulara set çekmeyi başarmıştı, şimdi taşlar yıkılmış çağlayarak akıyordu. Durdu zannettiği o nehir. Mola verdiklerinde Davud'un da hüzünlü göründüğünü fark etti. Yetim büyüdüğünü bildiği arkadaşına çekinerek çocukluğunu sordu. Dedemle ninem baktı bana. Anlatacak ne var ki dedi Davud usulca. Tıpkı Cihan gibi onun da hayatı hepten değişmişti Sinan'la tanıştıktan sonra. Uzun süre konuşmadan yol aldılar. Her ikisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. Karanlık çöktü. Dört nala devam ettiler. Ancak sırtları ağrımaya başlayınca ve atlarda takat kalmayınca yavaşladılar. Geceyi yakınlardaki bir handa geçirmeyi kararlaştırdılar. İçerisi yolcu kaynıyordu. Yemek salonu genişti ama tavanı o kadar alçaktı ki iri yarı bir adam gelse kafasını eğmek zorundaydı. Köşede taştan bir ocağın üstünde isten kararmış bir kazan kaynamaktaydı. Tahta masalarda müşteriler oturuyordu. Her yaş ve itikattan erkekler. Cihan'la Davud içeri girdikleri an bütün başlar onlara döndü, gürültü azaldı. Bir masanın ucunda boş yer olduğunu görerek oraya sığıştılar. Cihan etrafına bakındı, solunda kadidi çıkmış bir adam oturuyordu. Parmaklarındaki mürekkep lekelerine bakılırsa katip olmalıydı. Diğerleri seyyahlar, tüccarlar, hacılar, askerler, dervişler, zanaatkarlardı. Çaprazlarındaki masada saçları saman rengi bir adam oturmuş, ellerini buharı tüten bir kaseyle ısıtıyordu. Selam verir gibi onlara doğru çenesini kaldırıp indirdi. ''Tanıyor musun?'' diye sordu Cihan Davud'a. ''Bu delikte kimi tanıyabilirim ki?'' dedi Davud, yüzünü buruşturarak. Elinde bir tepsi içkiyle bir cüce geçti yanlarından. Adam azimle ilerlerken birileri tutup çelme takınca paldır küldür düştü, bardaklar yerlere yuvarlandı. Kahkahalar patladı. Metin görünüyordu. Müşteriler önlerine döndü. Şehla göbekli ve kulaklarından kıllar çıkan bir hancı belirdi. Siparişleri aldı. İşkembe çorbası, testide bol soğanlı kuzu eti, pilav, bademli erik hoşafı. Yemekten sonra Davud akşam namazı için yukarı çıktı, erkenden yatacaktı. Cihan biraz daha kalmaya karar verdi, efkarlanmıştı. Artık kimseye ışık vermeyen bir deniz feneri gibi yalnızdı. Bir yandan ustasını ve fili görmeye can atıyor, bir yandan Mihrimah'ın evlendiği şehre dönmek istemiyordu. Bir kez daha kendi içinde ikiye bölünmüştü. Ne o, arkadaşın gitti galiba. Cihan başını kaldırınca sarı saçlı tıknaz adamın tepesinde dikildiğini gördü. Oturabilir miyim diye sordu adam ve cevap beklemeden çöküverdi. Parmaklarını ışıklatarak cüceye işaret etti, anında bir test kırmızı şarap kondu masaya. Davud aşağı inerdi, onu bir yabancı ile içerken görürse ne düşünür diye merak etti Cihan. Ağaç kabuğu ve kurutulmuş gül tadı vardı badede. Tomaso isimli bu seyyah akıllı birine benziyordu. Şark'a seyahat ettiğini, Ayasofya ve Süleymaniye'yi görmek için sabırsızlandığını söyledi. Bardaklar tazelendi, ardından koca testi. Cihan konuşulanların yarısını bile hatırlayamayacaktı ertesi gün. Ustamız bizi Roma'ya yolladı dedi Cihan. Çakır keyif olmasına rağmen yanlarında taşıdıkları mektuptan bahsetmemeyi akıl edebilmişti. İlmimizi, görgümüzü artıralım diye İstanbul'a dönünce yeni kubbeler inşa edeceğiz. Tomaso'nun gözlerinden delice bir bakış geçti. O zaman sana bir bilmece. Mühim olan hayatta ne yaptığımız mı yoksa ne yapmadığımız mı? Cihan şaşırdı. Ne demek o? 22. ayrımın sonu sayfa 210, devamı 23. ayrımda.